Ayrım 39, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 360. General Przewalski bu akşam Kuban Plastan Tugayı ile Mecingirt yönünden gelerek Sarıkamış'a girdi. Gelen bu tugayla Sarıkamış savunucuları büyük bir üstünlüğe sahip olmuşlardı. General Przewalski'nin ilk işi Sarıkamış savunmasının komutanlığını üstlenmek oldu. Kendi tugayı ile birlikte savunucular 14 bin kişi olmuştu. Ayrıca kuvvetli topçu vardı ve cephane yönünden bolluk içindeydiler. Sarıkamış'ta bulunan subayların anlattıklarından umduğunun tersine durumun hiç de karanlık olmadığı sonucuna vardı. Türkler saldırılarını sürdürüyorlardı ama bir tutukluk, bir kararsızlık seziliyordu saldırılarda. Onca kan dökerek kazandıkları başarıları daha ileriye götüremiyorlar, savunucuların mevzilerinde açtıkları gedikleri, yedek birlikleri ileri sürerek genişletemiyorlardı. Çarpışmalar kanlı olmuştu. Rus yitikleri azımsanamayacak ölçüye ulaşmıştı. Hepsinden kötüsü son günlerde soğuktan donma olaylarında artış görülmüştü. Subaylar donmaya karşı alınan önlemleri de açıkladılar generale. Gece ileriye gözcüler çıkarılıyor, mevzilerde ise az kuvvet bırakılıyordu. Böylece savaşçıların büyük bölümü Sarıkamış'taki sıcak kışlalarda ve evlerde geceyi geçiriyorlardı. İleri gözcüler ve mevzilerdekiler belirli aralıklarla değiştiriliyorlardı. Gündüz bile çatışmanın hafiflediği zamanlarda ve Türklerin saldırmadığı kesimlerde mevzilerde bulunan savaşçılar seyrekleştiriliyor ve bir bölümü kışlalara çekilerek soğuktan korunmaları ve dinlenmeleri sağlanıyordu. Tehlike belirince kışladakiler kısa zamanda mevzilere yetiştiriliyordu. Bu önlemlere karşın yine de donmalar oluyordu. Üstelik savaşçıların kışlık donanımları kusursuzdu ve giyecek yönünden hiçbir sorunları yoktu. Subaylar yiyecek konusunda bir bunalımın doğmak üzere olduğuna dikkat çekiyorlardı. Şimdiye dek savaşçılara ısıtıcı, yüksek kalorili yiyecekler verilmişti. Günlük vodka hakları arttırılmış, gözetlemeye çıkanlara ve mevzilerdekilere içlerini ısıtması için daha fazla vodka verilmişti. Fakat bundan sonra yiyecek darlığı bekleniyordu. 3 gündür Kars'tan tren gelmemiş, yiyecek desteği yapılmamıştı. Sarıkamış'ta geçici depolama yapılıyor, gelenler cephedeki birliklere dağıtılıyordu. Bu nedenle depolardaki yiyecek sınırlıydı ve Sarıkamış'ı savunmak için destek olarak gönderilen birliklerle beslenecek insan sayısı 14 bine çıkmıştı. 4-5 gün sonra yiyecek darlığı başlayabilirdi. Kars'tan veya Aras kesimindeki birliklerden yiyecek sağlanması gerekiyordu. Dipnot, görülüyor ki Sarıkamış'taki depolar ana depolar olmayıp ara depolar ve dağıtım yerleridir. Enver Paşa hiç yitik vermeden Sarıkamış'ı alsa ve depoları sağlam olarak ele geçirse bile 120 bin kişilik 3. ordunun birkaç gün içinde açlıkla pençeleşeceği anlaşılıyor. Çerkezköy'de tutsak alınan Türk savaşçılarını gördükten sonra General Przewalski de Sarıkamış'ı savunabileceği inancı doğmuştu. Aç, yarı çıplak Türk savaşçılarının saldırı yeteneklerinin son derece azaldığı belliydi. 2-3 gün dayanabilse gelecek yeni destek birlikleriyle Türklere karşı kuvvet dengesi kurabileceğini düşünüyordu. Kuvvet dengesi kurulduktan sonra gerisi kolaydı. Türkler karlı tepelerde geçirecekleri dondurucu gündüzlerde, buzlu rüzgarların hiç eksik olmadığı gecelerde günden güne eriyecekler, güçsüzleşeceklerdi. O zamana dek girişilen kuşatma tamamlanır, Türkler çember içinde kolayca ezilirdi. General Przewalski kuvvet dengesinin önemli ölçüde Ruslardan yana bozulduğunun farkında değildi. Emri altında savaşma yeteneğini henüz koruyan 14 bin savaşçı vardı. Oysa Sarıkamış'a 2 gündür saldıran 9. Türk kol ordusunun savaşçı sayısı 2000'i zor aşıyordu. Sarıkamış'ı kuzeyden saran 10. Türk kol ordusunun savaşçı sayısı ise taş çatlasa 4000'i zor bulurdu. General Przewalski şimdiden 2 kattan fazla kuvvet üstünlüğüne sahipti. Bu sayıların yansıttığı üstünlüktü. Sayılara vurulamayan unsurlar da hesaba katılınca gerçek kuvvet üstünlüğü 4-5 kata çıkardı kuşkusuz. General Türklerin gerilerden cephane ve yiyecek desteği alamadığını biliyordu. Albay Dovgirt'in yeni desteklerle güçlenen müfrezesi, Bardız'daki Türk tümenini bunaltırken bir yandan da geriden gelecek ulaşım kollarını vurmakla görevlendirilmişti. Ama gerilerden pek yiyecek ve cephane kollarının geldiği görülmemişti. Doğruydu, Türk birlikleri gerilerden destek alamıyorlardı. Gelirken yanlarında getirdikleri yiyecek ve cephanenin de ucu gözükmüştü. Türk savaşçıları şehit düşen arkadaşlarının ceplerinde, kütüklüklerinde buldukları mermileri paylaşıyorlar. Ölülerin sırt çantalarından çıkan peksimet parçalarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Çarpışmalarda ölen ya da donan her Türk savaşçısı, birliklerin savaşçı sayısında yeni bir gedik açarken, bir başka savaşçının da yaşamını ve savaşma yeteneğini birkaç gün daha uzatıyordu. Enver Paşa ile İhsan Paşa karargah çadırlarını Çerkezköy'ün 1,5 kilometre kuzeybatısındaki ormana kurdurmuşlardı. Bütün birlikler gibi karargahlar da birbirinin içine girmişti. İki gündür Enver Paşa'dan her işine karışmasına içerleyen İhsan Paşa, bu gece son olayları özetleyen yazılı bir rapor gönderdi Enver Paşa'ya. Sanki uzaktaymış gibi yazılı rapor sunmasının nedeni vardı. Enver Paşa'nın inatçılığından bıkmıştı. Gereksiz tartışmalara girmekten kaçınıyor, ağzından ters bir söz çıkacağından korkuyordu. Raporunda şöyle diyordu İhsan Paşa: 29. tümenin mevcudu yalnızca 300'er, 11 dağ topu ve 8 makineli tüfektir. Çerkezköy'de kuşatılan 100'ü aşkın savaşçının Rusların gözünden kaçırarak gönderdikleri 2 erin getirdiği habere göre 20 er sağ olup gerisi şehit düşmüş veya tutsak olmuştur. Bu fedakar erlere aynı erlerle haber gönderilmiş ve yarın ordumuzun yapacağı saldırıya dek dayanmaları, ordumuz kendilerini kurtarırken kendilerinin de o sırada kuşatıldıkları yerden çıkmaları bildirilmiştir. 29. tümenin mevcudu son yürüyüşten önce 12 bin kişiden fazlaydı. İhsan Paşa raporunun sonunda acı gerçeği bir kez daha vurgulayarak Enver Paşa'yı daldığı tatlı düşlerden uyandırmak istemişti. Ne var ki bu da onu kızdırmaktan başka işe yaramadı. Enver Paşa hemen şu sert ve üst komutanları aşağılayıcı emrini yayınladı: Kolordu ve tümen komutanlarını bugün zaman zaman gerilerde gördüm. Herkes ileride bulunmalıdır. Verilen raporlarda daima mevcudun azlığından söz edilmektedir. Kendi gözetlemem sonucu Rus bölüklerinin de 20 erden fazla olmadığını gördüm. Emri alan İhsan Paşa ve tümen komutanları dolaylı olarak korkaklıkla suçlanmalarına kırılmışlardı. Hele Enver Paşa'nın Rus bölüklerinin 20 erden fazla olmadığını kendi gözüyle gördüğünü ileri sürmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Öfke içlerini kemiriyordu. Hepsi Rus bölüklerinin 150 erden aşağı düşmediklerini, verdiği yitiklerin boşluğunu aldıkları desteklemen doldurduklarını biliyorlardı. Enver Paşa 20 erlik Rus bölüğünü nerede görmüş, nasıl saymıştı? Enver Paşa 17. tümen komutanı Albay Abdullah'ı pasif bulduğu için nokta komutanı olarak Bardız'a göndermiş, yerine Kurmay Binbaşı Tahir'i rütbesini yarbaylığa yükselterek atamıştı. Yarbay Tahir'in gönderdiği rapor yeni bir tehlikeye parmak basıyordu. İki alaydan fazla olduğu sanılan ve yürüyüş süresi 2 saat kadar olan uzun bir düşman yürüyüş kolu Sarıkamış Kötek doğrultusunda gerilerimize doğru ilerlemiştir. Düşman 10. kolordu yönünde yürümektedir. Raporu okur okumaz Enver Paşa neşeyle haykırdı: Tamam, Kars'a doğru kaçıyorlar. 10. kolordunun önünden geçemediler. Şimdi bizim arkamızdan dolanıp gidecekler. Yarbay Şerif dona kalmıştı. Acaba yakınındaki subayların morallerini yükseltmek için mi böyle söylüyor diye düşündü bir an. Sonra sözlerin ciddi olduğunu anlayınca daha çok şaşırdı. Bir başkomutan vekili, bir kurmay subayı nasıl böylesine askeri bilgiden yoksun olabilir, gözle görülen basit bir gerçeği nasıl böyle tersine yorumlayabilirdi? Aklı hafsalası almıyordu Yarbay Şerif'in. Sarıkamış Kars yolu açıkken Ruslar ellerini kollarını sallayarak Kars'a doğru yürüyebilirken neden batıya dönüp 10. kolorduya yöneleceklerdi? geri çekilmeyi düşünen çatışmasız Kars'a doğru yürümek varken neden hem yolu uzatacak hem de 10. Kol Ordu ile çarpışma tehlikesini göze alacaktı? Enver Paşa bu normal ve basit değerlendirmeyi yapamıyor, kendisini çevirmek için arkasına sarkan Rus birliklerinin çekildiğine inanıyordu. Çekildiğini sandığı düşmanın kendisine çok tehlikeli bir oyun hazırlamakta olduğunu sezemiyordu. Çok geçmeden tutsak alınan bir Rus eri getirildi. Er Türkistan Türklerindendi, Müslümandı. Çekik gözleri, sarkık bıyıkları ve kara Yağız çehresiyle Anadolu Türklerine hiç benzemiyordu. Türkçesi de zor anlaşılıyordu. Ama öteki Rus tutsaklarına pek rastlanmayan güler yüzlü candan tutumuyla "Sizin Orta Asya'da kalan atalarınızın torunuyum, aynı kandanız" der gibiydi. Soruları içtenlikle yanıtlıyor, yaklaşan tehlikeyi haber veriyordu. "Ruslar 5 alaylık bir kuvvetle Sarıkamış önlerindeki kuvvetlerinizi kuşatmaya hazırlanıyor." Rus birliklerinin savaş gücüyle ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı Türkistanlı er: "Rus bölüklerinde 160 er vardır, yitiklerin yerini geriden gelenlerle bulabildikleriyle dolduruyorlar." Bu sözler Enver Paşa'yı yeniden hırçınlaştırdı, hemen bir suçlu buldu aklınca söylendi. 11. Kolordu ne iş görüyor, bunları niye salıverdi? Öfkesini daha da arttırmamak için susmayı yeğledi herkes. 11. Kolordu'nun bütün gücüyle Ruslara saldırdığını, Aras bölgesindeki ana Rus kuvvetlerini kuzeye, Sarıkamış'a doğru çekilmeye zorladığını bilmeyen yoktu. Kolordu Ruslardan birçok silah, cephane ve tutsak ele geçirmişti. Bu konuda gelen raporları büyük bir sevinçle okuyan, 11. Kolordu için övgü dolu sözler söyleyen Enver Paşa, Türkistanlı tutsağın kendi sözlerini yalanlamasını hazmedemiyor, kurtuluşu 11. Kolordu'yu suçlamakta buluyordu. Enver Paşa sinirleri gergin çadırına girdi. Yalnızdı, iç dünyasıyla baş başa kalmıştı. Derin düşüncelere dalmış, son olayları değerlendiriyordu. Büyük umutlar beslediği saldırı bir fiyaskoya dönüşmüştü. Sarıkamış önlerine varan 3 tümenli 9. Kolordu erimiş tükenmişti. 12.000-13.400 savaşçıyla yola çıkardığı tümenlerin varlığı 300-400 savaşçıya inmişti. Çerkezköy'e giren alay Rusların avucuna düşmüştü. Yardıma gelecek diye dört gözle beklediği Hafız Hakkı'nın 10. Kol Ordusu'nun Allahu Ekber Dağı'nda hiçbir çarpışma olmadan %90'ı aşan donuk bıraktığını öğrenmesi bir yıkım olmuştu. Aras kesimindeki 11. Kolordu'nun da imdada gelemeyeceği iyice anlaşılmıştı. Ayrıca bir tümen Bardız'da sıkışıp kalmış, Bardız yaylasına yerleşen Ruslar kendisinin geri ile bağlantısını kesmişti. Türkistanlı tutsağın söyledikleri ise artık her şeyin bittiğini gösteriyordu. "Ruslar 5 alaylık bir kuvvetle Sarıkamış önlerindeki kuvvetlerinizi kuşatmaya hazırlanıyorlar." İşin kötüsü gerideki Çilhoroz Dağı yakınlarında kuşatma hazırlığını gösteren belirtiler vardı. Enver Paşa yıkılmıştı. Kuşatılmak demek ya vuruşarak ölmek ya da yaralı veya sağlam olarak Ruslara tutsak olmaktı. Bütün o umutlar Kafkasya Fatihi olma, Turan İmparatorluğu kurma, Mısır'a ve Afganistan'a uzanma düşleri acı bir sonla noktalanıyordu. Her şey bitmişti artık. Enver Paşa gaz lambasının titrek ışığında kareli harita defterinden kopardığı yapraklara vasiyetnamesini yazmaya koyuldu. Yazısı tutuktu. Bunda parmaklarını sızlatan soğuğun etkisi vardı kuşkusuz. Ama asıl neden büyük zaferler kazanma düşüyle yola çıkarak kendi hatasıyla ordusunu tüketmiş yenik bir komutanın iç ezikliği ve hatasını kabullenmek istemeyişinin yarattığı öfkeydi. Enver Paşa ölümünden sonra yapılmasını istediklerini şöyle sıralıyordu. Hükümete, planım Ruslara 2 kat üstün 2 kol orduyla onların arkalarına düşerek geri çekilmeye zorlamak, izlenen düşmanı 11. kol orduyla ve süvari tümeniyle karşılayarak tümüyle yok etmekti. 9. ve 10. kol ordular hareketi başarıyla yaptılar. Düşmana saldırıldı fakat yenilemedi. Şimdi 11. kol orduyu ve süvari tümenini bekliyorum. Gelir de yetişirse düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış birliklerimize saldırır ve saldırıda başarılı olursa o zaman ordu mahvolmuş demektir. Şimdiye kadar erler ve subaylar hiç kusursuz savaştılar. Her manevrayı yaptılar. Eğer Allah da yardım ederse başarı kesindir. Eğer başaramazsam son erimle birlikte öleceğim. Bu durumda vasiyetim, ben görevimi yaptığımı sanıyorum ve öyle ölüyorum. Düşmana sonuna kadar karşı koyunuz. Ne olursa olsun sonunda başaracağız. Ben hareketime pişmanlık duymadan içim rahat olarak ölüyorum. Yaşasın dinim, yurdum, padişahım. Eğer geride kalanlarıma yardım etmek isterseniz, eşim Sultan Hanımefendi Hazretlerine ayrılan ödenek yeterli değildir. Kendisinin refah içinde yaşaması için hiç olmazsa başkomutanlık ödeneğimin kendi ödeneğine eklenmesini, anne ve babamın refah içinde yaşamalarının sağlanmasını ve kutsal bağışlanmaya erişmem için adıma hayırlı işler yapılmasını rica ederim. Yücelmesine çalışmaktan başka bir amaç beslemediğim dinimin ve ulusumun yükselmesine dua eder, tanıyanlara selam ederim. Yaşasın Müslümanlık ve Osmanlılık ve Osmanlıların padişahı Sultan Mehmet Han. Enver. Enver Paşa vasiyetnamesini bitirdikten sonra kağıdın altına kısa bir ekleme yaptı. Mal varlığı olarak bir şeyim yoktur. Bununla birlikte ne varsa eşim Sultan Hanımefendi Hazretlerine bırakıyorum. Saraydan bir sultanla evlenmiş, küçük bir evden saray yavrusu bir konağa taşınmış, meşrutiyetin ilanından sonra Selanik'te özgürlük kahramanı Enver Bey olarak halka söylevler verirken yerdiği saray yaşamının içine girmişti. Saray giderlerinin çokluğundan yakınarak halkın gönlünü kazanan Enver Bey, saraya damat olduktan sonra devletin kesesinden lüks bir yaşam sürmeye başlamıştı. Kendisini uyaran dostları da ne yapayım yani, sultan karımı bir subay karısı gibi yaşatamam ki diyebilmişti. Şimdi saray giderlerinden karısına ayrılan ödeneğin azlığından söz ederek başkomutanlık ödeneğinin karısına verilmesini istiyordu. Ölümünden sonra başkomutanlık ödeneğinin sürdürülmesini istemekle ordu personel yasası uygulamasının dışına çıkılmasını öneriyordu. Annesi ve babası için istedikleri daha düşündürücüydü. Onların refah içinde yaşamaları sağlanmalıymış. Ya sonu acı biteceği belli bir serüvene atılarak, ülkeye hiçbir yararları olmadan karlara gömdüğü 100 bine yakın erin ana ve babasının durumu ne olacaktı? Uygulanan askerlik yükümlülüğü yasasına göre 50 Osmanlı altını bedel ödeyen askerlik yapmıyordu. Bu parayı ödeyemeyenler silah altına alınmıştı. Üçüncü orduyu oluşturan erler Amasya, Tokat ve Samsun yöreleriyle Doğu Anadolu bölgesi halkının yoksullarıydı. Bunlar toprak ağalarının tarlalarında yarıcı veya yanaşma olarak çalışıyor ya da zenginlerin sürülerine çobanlık yapıp otlak otlak dolaşıyorlardı. Kısacası tek sermayeleri ve varlıkları emekleriydi. Yarıcılıktan kazandıklarıyla aldıkları ücretle eşlerinin çocuklarının, ana ve babalarının karınlarını doyuruyorlardı. Gerçi yasaya göre muinsizlerin silah altına alınmaması gerekiyordu. Dipnot, muinsiz evinde ailesine bakacak kimsesi olmayan anlamında. Elden geldiğince çok asker toplamak için seferberlik ilanından sonra küçük çocukların bile ailelerine bakabilecekleri ileri sürülerek birçok muinsiz silah altına alınmıştı. Askerliğin bedel vererek can ve kan vergisinden kurtardıkları oğullarına sıçramasını önlemek amacıyla çoğu zengin yanında çalışanların ailelerine bakmayı üstüne almıştı. Şimdi karlara gömülen gençlerin geride bıraktığı fukara, eş, çocuk, ana ve babanın hali nice olacaktı. Enver Paşa'nın babası emekli bir devlet memuruydu. İyi kötü bir emekli aylığı vardı. Ya karlara gömülenlerin hiçbir sosyal güvenliği olmayan ailelerin refahını sağlamak bir yana, karınlarını kim doyuracaktı? Enver Paşa boş yere kırdırdığı 100 bine yakın gencin geride bıraktıklarının ahının tutmasından, bu perişan ailelerin öteki dünyada yakasına sarılmalarından korkmuş olmadı ki, Tanrı'nın bağışlamasına sığınmak gereğini duyuyordu. Bunun için de devlet kesesinden adına hayırlı işler yapılmasını istiyordu. 39. Ayrımın sonu. Sayfa 367.